Merhaba, ben Tunçel Gülsoy. Çoğunuz beni TAP TV ekranlarından tanıyorsunuz. Şimdi o ekranda ağırladığım topluma yön veren, birbirinden değerli isimlerle yaptığımız ilham verici sohbetleri sizinle podcast olarak da buluşturuyorum. İstediğiniz yerde, dilediğiniz zaman dinleyin. Hoş Sohbet Podcast başlıyor. Merhaba. TAP TV'ye hoş geldiniz. Ben Tunçay Gülsoy. Bugün sevgili arkadaşım, Boğaziçi'li arkadaşım, bu daha özel bir arkadaşlık. Sevgili Hilmi Güvenal'ı sizlere takdim ediyorum. Sevgili Hilmi, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Uzun yıllardan beri pek görüşemedik ama son zamanlarda tekrar seninle
seninle program yapmıştık ya.
Onu saymıyorum yani. Bir sene uzun zaman. Senin gibi adamda bir yılda neler geldi, neler geçti. O kitabınla ilgili programdık. Şimdi ikinci kitabı bekliyorum.
Şimdi bu Suriye olayları dolayısıyla bir tweet attım. Bir Meksikalı yazarın kitabından alınmış. Yüzyıllar boyunca hiçbir şey olmadı diyor. Bir gecede bir yüzyıl oldu diyor. Yani Suriye için herhalde mesela bunu söyleyebiliriz değil mi? Bazı şeyler hiç değişmiyor. Zaman akıp geçiyor, hiçbir şey değişmiyor. Bazı şeylerde apansızın çok yüksek oynaklıkla değişiyor. Herhalde yaşadığımız dönem böyle bir dönem. Yıllardır komşumuz olan Suriye birdenbire değişiverdi.
Aslında birdenbire değişmediğini, bir süreç içinde yavaş yavaş o noktaya doğru sürüklendiğini ve bunun karşılıklı bir takım anlaşmalarla, tavizlerle olduğunu belki size...
Olacağına dair umudumuzu 13 yıldır kaybetmiştik ya.
Evet. Peki şu soruyu sormak isterim. Şimdi senin hem kişisel hayranlarından hem kitaplarını okuyan öyle ya, bir şey yok. Ha. Bundan da gurur duyuyorum. Şu soruyu söylüyorum. Tabii ki bizim gençliğimizin değerleri, ülkesi, o zamanın dünyası, dengeleri farklı. Bugün ise çok daha farklı ve çok dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Senin kitaplarından okudum ve senin aynı zamanda YouTube kanalındaki özel kanalından takip ettiğim kadarıyla birçok ilginç konu var. Ama bana en ilginç gelen şey şu. Özellikle genç girişimciler için. Çünkü Türkiye'de şimdi çocuklar artık bizim gibi üniversiteden gideyim, çok Tekfen'e gideyim, yok Ramdiz Koç grubuna gideyim. Öyle, o tarz bir şey yok. Yani öyle bir arzu da yok. Kendi işlerini kurmak istiyorlar. Bunun değişik sebepleri var. Evet. Burada çok görüyorum yani senin yazılarından ve videolarında görüyorum. Bu konuda birçok başarısızlık da oluyor. Çok hızlı kazanıp, çok hızlı yükselip sonra çok hızlı birdenbire düşenler oluyor. Bugünün gençlerine, o günün perspektifinden bakarsak ve bugünün değişimin içinde iş kuracak olan insanlara ne önerirsin, ne tavsiye yaparsın?
Şöyle söyleyeyim, ben işte 80'li yıllarda, yani bundan 45 sene önce iş hayatına atıldığımda bana böyle bir özel muamele edildiğini gördüm. Yani aynı dönemde iş hayatında şirketlere giren insanlarız. Dedim yani nedir bana bir özel? Dediler sen kolejlisin, İngilizce biliyorsun, mühendissin. Dedim ki kolejli, İngilizce biliyor, mühendis. Bu ayrıcalıklı bir kişi olmak için yeterliydi 1984
evet,
yılında.
Evet. 74'lü diyor.
Kolejli, Boğaziçi'nden mühendislik, İngilizce biliyor. Ha. Hatta belki de başka dilleri de çat pat konuşuyor veya çok iyi konuşuyor.
Doğru.
Bu tek başına bir özellikti.
Evet.
Sonra çok kısa bir süre sonra bu şu anda Excel diye bilinen tabloların benzeri bir Lotus diye bir tablo çıkmıştı. Bildiğin kareli kağıt esasında.
Evet.
Yani kareli kağıt üzerine hesap yapmasını bilen her türlü matematiğe yatkın insanın kullanabileceği bir şeydi. Ben o konuyu da işlerimi oraya geçirmeye çalıştım o çıkınca. Bana dediler seni bilgisayarın başına geçirelim. Abi ben bir kareli kağıda benzeyen bir şeyi şu anda Excel düşünün. Bunun üzerine hesaplarımı bir şekilde yatay olarak, dikey olarak hesaplatıyorum ya. Aritmetik tablosu bu. Benim hiçbir şey olduğumu ispat etmez. Yok dediler. Şöyle bakarsan diğer 99 kişide bu yok. Şimdi zaman içerisinde insan kendi yetkinliklerini ve bunun çevresinde nereye oturduğunu, yani şirkette açısından düşünürsek rekabette nereye oturduğunu, sektördeki dinamiklerinde nereye oturduğunu fark ediyor. Yani sen kendi yetkinliklerini çok bilmiyorsun. Birileri sana hatırlatıyor. yetkinlikle. Yani değil mi? Sportif yetkinlikle bilirsin. Şu kadar yükseğe zıplarım. Zıplarsam
çok ölçülü
zıplarsam o. Basarım. Oradan şut çekerim. Buradan raketi vururum. Hem sağ elle hem sol elle raket kullanırım. Yani bunların bir özellik olduğunu bilirsin. Ama diğerlerini başkalarıyla kıyaslayabildiğin zaman öğreniyorsun iş hayatında. Nasıl teniste iyi olduğunu başka birisi tenis oynarken fark ediyorsan. İş hayatında da iyi olduğunu sana görevler verildikçe başkalarıyla beraber kendini tarttıkça fark ediyorsun. Şimdi burada yetkinliklerini işe yarar yetkinlik olarak görmeye başlarsan benim demin söylediğim bir mühendislik, bir boğazçılık, bir İngilizce bilmek vesaire gibi buna işe yarıyor bakıyorsun. Arıyorlar diyorlar ki bize gelmeyi düşünmez misin? Ya diyorsun daha buraya yeni girdim. Ben buradan emekli olmayı düşünüyorum. Derken artık o geçti. Yani şimdi artık insanlar çok çabuk iş değiştiriyorlar. Tabii. Bu benim söyleyeyim 40 yıl önce daha. Yani şey değil. Son 10 yılın hikayesi değil. Yani o zamanlar bile yetiyordu bu senin transfer teklifleri almana vesaire. Sonra işte birileri diyordu ki finans konusu Türkiye'de gelişecek. Bütün mühendisler, boğazçılar bankacı oluyor, finans oluyor. Sen de o tarafa yönlen. Mühendislik çok çekmiyordu açıkçası. Yani şirketteki mühendislik departmanları böyle çok eğlenceli yerler değillerdi. O yüzden orası çekmiyordu. Halbuki finans departmanları yemesi, içmesi, gezmesi çok olan, matematik herkesin kadrinin kuvvetli olduğu bölümlerdi. Dolayısıyla böyle bir şekilde ben kendi yolumu buldum. Demek istediğim şu, gençlerin de bir şekilde kendinin yolunu bulması gerekir. Kendinden önce liderlerin yolunu takip etmesinin çok birebir mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani gençler açısından mesela Boğaziçi'lilerde Tunçel abinin sınıfında kimler vardı desen bizim nesil sayamaz. Tamam mı? Çünkü çoğu köşesine çekilmiştir. Niye Tunçel Gülsoy'u sayarlar? Bunu sana iltifat etmek için söylemeyeceğimi biliyorsun. Ben kimseye iltifat etmem. Gördüğümü söylerim.
Yetince tanıyor.
Gördüğümü söylerim. Kendini sürekli yenileyebildiği için bilirler. Kendini sürekli yenileyemedi Tunçay Gülsoy. Nereden bilecekler?
Doğru.
Diğer sınıf arkadaşların gibi yearbook'larda ismi kalır. Hayatta bir şeyler başardılarsa onlar bilinir. Ama bugün dediğin zaman bugün olarak Tunçay Gülsoy bilirler. İşte niye Tunçay Gülsoy? Çünkü her kavşakta, her platoda kendini yenilemiştir. Çünkü bugün İngilizce bilmek bir ayrıcalık değil. Boğaziçi olmak hiçbir ayrıcalık değil. Mühendis olmak hiçbir ayrıcalık değil. Tamam. Peki ayrıcalık ne bugün? Yani insanların kendilerini bir konuda başarılı olması için nasıl nelerini geliştirmesi gerektiğini de sporda değil mi? Şu anda acayip bir fiziksel üstünlük konuşuluyor her sporda.
Evet, hepsinde.
Değil mi? En son olimpiyatları hep beraber izledik. Evet. Bazı atletlerimizi biz de şaşırdık. Ya bu çocuklar nereden çıktı yani? Evet, öyle o kadar atlıyorlar, zıplıyorlar, şunlar bunlar dedik. Onlardan daha iyi olan yabancıları gördük. Ve bunların çalışma metotlarını öğrendik. İşte 40 yaşına gelen Cristiano Ronaldo neredeyse 8 saat günde jimnastikhaneden çıkmıyor.
Evet. Ama bu
soğuk duşlarla başlıyor, bisikletlerle devam ediyor. Adam televizyonunu bisikletteyken seyrediyor. Çocukla oynarken bir taraftan başka bir sporla uğraşıyor. 8 saat öyle çalışıyor. 40 yaşında rekabetçi olarak hala 1000 gole doğru koşan, yaşayan tek insan.
Doğru.
Değil mi? Şimdi nasıl yapıyor bunu? Her köşe başında, her durgunluk anında. Ne oluyor işte hayat böyle bir çıkışta oluyorsun. Sonra bir plato yapıyorsun. Ondan sonra genelde arkadaşların şöyle bir gözünden geçir. Şirketleri gözünden geçir çalıştığın. Şöyle bir düşüşe geçiyorsun.
Doğru.
O sırada ya bu geçişi bize bir şey olmaz diyenlerle daha da aşağı iniyorsun. Arkadaşlar yenilenmemiz lazım diyenler galebe çalarsa, orada onların fikri ön plana çıkarsa yenilenme gayreti başlıyor, bazıları bunu başarıyor. İnsanlar için bu daha çok kolay. Gençler için daha kolay. Yenilenme şeyi, çünkü bir şey yapıyorsun, ben diyorsun ki bunu icat edeceğim ve bundan bir şekilde hem insanların hayır duasını alan hem de bana bundan sonra daha büyük bir iş yapmak için para kazandıracak bir şey çıkacağına inanıyorum diyorsun. Ama o köşede de o arkadaş onu düşünüyor, bu köşede de bu arkadaş bunu düşünüyor. Yani Bazen yapamıyorsun. Çoğu zaman başarılı olamıyorsun. Çünkü onlar senden önce başlamışlar ve daha iyi fikir bulmuşlar. Onlar başarıyor. Sen diyorsun ki okey bu sefer olmadı ama şunu bir yeniden sıfırdan bir düşüneyim. Ben nerede eksik düşündüm?
Bu ikinci
Bugün,
soruydu.
bugün başlasam neyi farklı yapardım? Tamam. Şimdi bu niye geldim? Diğer bütün avantajlar geçici. Sürekli yenilenilme kabiliyeti kalıcı. Bir insanda sürekli yenilenilme kabiliyeti varsa o insanla biz 96 yaşında da oturup konuşuyoruz. Dolayısıyla senin önünde de bir challenge var. Ben 96 yaşında birisiyle oturup entelektüel olarak beni zorlayacak bir konuşma yapabiliyorsam tabii ki bu o kişinin başarısı. Ama diğer insanlara da ilham vermeli bu. Yapılabilen bir şey. Yeter ki sen kendini sürekli yenile. Yani yoksa hayatta her gün bir kapıdan dümdüz görmeyip geçiyoruz. Bir duvara çarpıyoruz. Her birinde yıkılıp da yerde kalsak. Değil mi? Bugün karşımda sen oturmayacaktın. Burada ben oturmayacaktım. Şeyden yılsaydık, yaşadığımız başarısızlıklardan, eksikliklerden yılsaydık burada olmayacaktık.
Bu noktada bir şey eklemek istiyorum. Sen söyleyince bana ilham geldi. İnsanlar şey zannediyor. Bu başarılı bir iş hayatı, ister profesör ister girişimci, hep böyle sürekli yükseldiği bir şey zannediyor. Halbuki gerçekte o inişler çıkışlarla, ama yani sonunda bir o eğrinin uç noktalarını birleştirdiğin zaman hepsi yukarı doğru çıkan bir şey. Ama insanlar zannediyor ki mesela Ronaldo'yu bugünkü halini görüyor. O bininci golü, o zannediyor ki hep bu böyleydi. Onun hangi etaplardan geçtiğini, bunun için nasıl bir bedel ödediğini, ne ter döktüğünü. Tabii bir de o adamın arkasında bir sistem var. Masörü, doktoru, gıda mühendisi.
Tabii onun akranlarının arkasında yok ama. Mesela Quaresma bu adamla aynı takımdaydı. O buralara gelemedi.
Ama yani
O buralara gelemedi. Çünkü o Ronaldo'nun sistemini kuramadı.
evet.
Mentorunu, menajerini, doktorunu, fizyoterapistini yanında taşıyan olmadı. Arkadaşlarıyla aleme giden oldu belki de. Yani futbolcuların kaybedenleri genelde biliyorsun
Tabii.
alemcilikten
Tabii,
kaybederler
tabii,
yani.
tabii. Bizde çok örneği var.
Evet yani bir taraftan da şu anda Dzeko'yu görüyorsun. 39 yaşında. Her hafta iki kere maça çıkıyor.
Evet.
Ama öyle bir hayatı var ki o da Ronaldo gibi kendisine korkunç iyi bakıyor. Ve şunu da görüyorsun. Esas konu da burada. Mental olarak yenilmeyi, eskimeyi kabullenmiyorlar. Şirketlerde de benzer bir mental durum olması gerekiyor. Yani biz eski büyük bir şirketiz, farklı davranamayız değil. Biz nasıl hızımızı arttıracağız? Nasıl daha hızlı olacağız? Yani bugün 1,4 trilyon dolar yönetiyor Norveç Petrol Fonu. Başındaki adam diyor, bizim için en büyük problem hız diyor. Bir numaralı dünyanın para merkeziyiz. Hızımızı düşürüyor bir numara olmak diyor. Yani çalışanların düşünmesi, her şey hızlıyor. Yani yukarısı çok zor ya bir yer biliyorsun.
Tabii.
Sen lider kuruluşlarda çalıştın. Değil mi Şecam? Yani lider kuruluş bugün dünyanın bir numarası. Orada ne var? Bir yalnızlık var. Artı olarak da liderliğin bir hoşluğu var. Ama eksi olarak da yalnızsın. Seni rekabette çok zorlayan yok. Ulaşabilecek yere gelmişsin. Senin kendini yenilemen kolay değil. Ama yenilemek zorundasın. Yani bu hatalarda yılmamak ve yenilemek.
Öğrenmek, yani o hatadan korkmayıp hatadan öğrenerek gelişmek esas anahtar.
Vallahi yani kimse senin tecrübene sahip olamaz. Dinle kadar dinlensin desin. Yeni kitabın çıktı, hayırlı olsun. Ya kitabın ne kadar okursa okusun. Benim kitaplarım ne kadar okursa okusun. Anekdot olarak kalmak durumunda bizlerin yaşadıkları. Ama onlar bunlardan şu benim işime yarar diye bazı şeyleri alabilirler. O da bizim bu işteki kârımız.
Aynen.
Yani Oxford'un kitabını okudu, çok beğendi, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ha geçen gün bir arkadaşımız yazmış bana. Diyor ki bütün hayatımı değiştirdim sizin kitap okuduktan
Ne
sonra.
güzel.
Hem de 50'li yaşlarda. Yani bak düşünebilirsin sen de. Bütün hayatımı değiştirdim diyor. Şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Her şeyi yeniden sıfırdan başladım diyor. Şimdi bugün bir insana söylediğin zaman yani bir evini toparlarken şuna ihtiyacım var mı almışım ama. Kaldı ama kullanmıyorsam. Ya ölçün nedir? Valla bazı insanlar 3 ay kullanmadığı bir şeyi depoya kaldırıyor. Bazıları atıyor. Yani diyor ki bir sebebi var ki 3 aydır kullanmıyorum diyor. Her şey için söylüyorum ama çoğu şey için
Doğru.
söyleyebilirsin. Yani 3 aydır kullanmıyorum ama en azından son bir yıl içinde, geçen yıl yaşı yılbaşına geldik değil mi? Geçen yıl başından bu yıl başına hiç dokunmadığım ne varsa atsam ne kaybederim? Kurumsal boyuta çevirdiğim zaman
kurumda daha
ben, bu şirketin işte bu içinde bulunduğu konjonktürü nasıl tarif ederiz? Kaç yıldır var, kaç kişi çalışıyor, sektördeki yeri, o konjonktürü tarif etmeye kalkarsak değil mi? Yani 2025 yılı şu bu, böyle bir tarif yapabiliriz.
Hı hı.
Bu taşeydeki ihtiyacı olan güç şu anda gitmek istediği yer için yeterli mi? Şimdi herkes kendini şey hissediyor ama mesela bazı arkadaşlarımız bu yaşta hala kompetitif spor yapıyorlar. Mesela bıraktım artık kürek çekmeyi ama yaşıtlarım var hala kürek çekiyor senin orada Bayramoğlu'nda. Onlarda o güç var. Ben de artık yok. Onlar da devam ediyorlar. Herkesin böyle kendindeki gücü iyi tartması, dürüst olarak kendi gücü tartması ve bununla ne yapabilirim diye bakabilmesi bence mümkün. Yani bizden geçti artık dediğin zaman işte zaten o gün sayıyorsun gibi oluyor. Yani doktor sana bir şey demese de şu kadar günün kaldı diye ben sana söyleyeyim yani fazla kalmamış.
Şeye inanıyorum ben kendi yaşıtlarım, sınıf arkadaşlarıma bakıyorum. Bunlar işte senin gibi çok başarılı olanlar var. Yani zamanında çok üst mevkilere gelmiş, kendi işlerini kurmuş olanlar var. Ama çoğu şu sırada bir şey yapmıyorlar. Yani diyor işte karımla diyor siber trans, Rusçalı bir tren var böyle cehennemin dibine gidiyor. Ondan gezdik. Yok da Volga'da bilmem ne yaptık. Bu işte yok şeye gittik, Tayland'a gittik falan. Ama bakıyorum hayatlarına oradan bir şey getirmiyor. Yani Tayland'a gitti ne öğrendi ya orada, ne gördü, ne yaptı, öyle bir şey yok. Gittik geldik, gittik geldik. Halbuki şuna inanıyorum, biz birer enerji makinesiyiz. Yani input, process, output. Yani biz o aldığımız ilhamı bir şekilde yazı olarak, konuşma olarak, bir iletişim olarak veya bir hareket olarak, bir proje olarak ortaya koyduğumuz zaman o bizi can tutuyor.
Şimdi o kişilerin seyahatten bakış açılarıyla şimdiki neslin seyahate gidiş açıları arasında şöyle bir fark görüyorum. Şimdiki nesil o konuda bir skor tutuyor. Kaç ülkeye gittim? Ya bak bu nesle dikkat et. Kaç ülkeye gittin dediğinde sana küt diye bir cevap söylüyor. Diyor ki bugüne kadar 89 ülkeye gitmişim diyor. Şimdi skor tutuyorlar. Ben mesela bilmiyorum, ben böyle bir skor tutmuyorum. Mesela şimdi geçenlerde İşte 100 yıl önce şöyle olsaydı, böyle olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti şöyle olurdu, böyle. Şimdi bugün öyle değildi ki durum. O günkü şartlar ancak o olabildi. Yani bugün Cumhuriyet'in kuruluşu, bugün baktığın zaman çok güzel bir laboratuvar göreceksin önünde. Bak bakalım Suriye'de ne olacak? Suriye'nin, Türkiye'nin kurduğu Cumhuriyet'e benzer bir Cumhuriyet kurması, yaşatması nasıl olacak? Önümüzde bir laboratuvar olacak.
Yani şu anki
beklentim ya. Çünkü benchmark biz olacağız komşu olduğumuz için.
Ve şuna da inanıyorum. Yani bu bölgede, hani ben işte ikimiz de çok gezdik. Bu bölgede bütün aksaklıklarına, eksikliklerine rağmen tek elle tutulur ülke Türkiye. Yani şöyle bakıyorum, Rusya'yı biliyorsun. Azerbaycan, Gürcistan, Irak, İran, Gürcistan. Böyle gidiyoruz aşağıda. Böyle git Mısır'a kadar git. Yani şurada hani iyi kötü bir gelişmiş toplum. Hem sanayisi gelişmiş hem kültürel gelişmiş.
Yani Cumhuriyet'in 100 yıl önce işte niye onu yapmamışlar, bunu yapmamışlar diyenlere acıyorum valla. Yani diyorum ki siz çıkın, iki tane adam tutun, bir iş kurun derlerdi ya Sayın 7. Cumhurbaşkanımız şey derdi. İki koyun gütmemiş adam diye bir tabiri vardı.
Süleyman Bey'in lafı.
Evet.
Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.
Ona 7. falan denirdi öyle.
Öyle isterdi.
Şey, iki koyun gütmemiş adam diye bir tarifi vardı.
Evet.
O yüzden mesela hayatında iki koyun gütmemiş adamın kalkıp devletler kurması, devletler indirmesi, onu öyle yapmak lazım, bunu böyle yapmak lazım. Sonuçta bir ülke kültüründen kopup da bir şey yapamıyor.
Tabii.
Sonuçta bir ülke kendi kabiliyetli insanlarının kabiliyetin ötesinde bir şey yapamıyor. Yani sen bugün Türkiye'de çok rahatlıkla tarımı genişletebilirsin. Ama yapay zeka için zorlanıyorsun.
Evet.
Değil mi? Çünkü burada işine yarayacak insan kalitesini arada bir ıskalamışsın, kaçırmışsın. Bu anlamda Türkiye'nin turizmde geldiği yer çok büyük. Beşinci büyük turizm destinasyonuz ya biz eskiden.
İstanbul dünyanın en çok turist alan ülkesi olmuş geçen sene. En çok.
Beşinci büyük turizm destinasyonu Türkiye. Yani 17. ekonomiyiz, Avrupa'nın 7. büyük ekonomisiyiz falan ama ya 5. büyük destinasyonsun. Şimdi Türkiye turizmi yapabiliyor, sağlığı yapabiliyor, değil mi? 300 tane üniversite kurabiliyor. Ama araştırma, geliştirme, makale yazma, dünyada referans olabilen makaleler yazma konusunda Türkiye'deki tüm yaratılan iş Daramacıoğlu'nun tek başına yarattığı referansı yakalayamıyor. O nedenle iş yapılıyor ama katma değerli, iz bırakacak iş yapılmıyor. Bence gençlere toparlarsan tavsiyem hem hayır duası olacak hem de kendilerine bir sonraki projeleri için kaynak yaratacak alanlar bulmaları lazım. Şu anda gördüğüm en çok sıkıntıya düşen işler sadece para kazanmaya yönelik olanlar. Sadece para kazanmaya yönelik olanlar hafif bir ticaret gibi oluyor. Çok bir kullanıcıya, vatandaşa mevcut halini değiştirmiyor. Yani hayat değiştirici bir
hayat
şey olmuyor.
Hayat kalitesini değiştirmiyor.
Hayat kalitesini değiştirici bir şey olmuyor. Bu life changing idea derler dedi. Böyle bir fikir geliyor değil mi? Cep telefonu hayat değişiyor. İnternet hayat değişiyor. İnternetten ticaret. Şimdi mesela bir Türk girişimciyi geçen gün dinledim Amerika'da. İşte sana bir tane şerit veriyor. Sen buna ya tükürüyorsun ya idrarını şey yapıyorsun. Cep telefonuna okutuyorsun şeyi. O sana bütün problemlerini sana söyleyip hatta tavsiyelerde bulunuyor. Bunu bir Türk girişimci hanım yapıyor Amerika'da. Şimdi bunu biz filmlerde görürdük ederdik, yapılabileceğini bilemezdik. Hele bir Türk'ün bu işi yapabileceğini düşünemezdik. Şimdi bazı şeyler hakikaten bizlerin hayatını değiştirdiği için o girişimciyi de başarılı girişimci yapacak. Bizim hayatımızı değiştirmeyen, sadece şimdiye kadar 5 liraya mal ediyordun, alıyordun sen bunu.
4 liraya.
4 liraya alıyorsun artık dediğin zaman niye bir Allah razı olsun diyen olur da diğeri gibi olmaz yani. Hayatımı değiştirmez yani.
O zaman şöyle özetliyorum. Yani bu ikincisiydi. Birincisi de gençler abiniz şöyle diyor. Ben de öyle alıyorum. Önce kendinizi tanıyın. Neyi yapıp neyi yapamayacağınızı bir tartın. Ondan sonra bir yola çıkın. Deneyin. Çalışın. Başarısızlıktan korkmayın. Ronaldo gibi olun. Yaşım geçti demeyin. Futbola devam edin. Birinci golü atmaya çalışın. Şimdi çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için buraya.
İnanıyoruz ki bu iyi bir başlangıç olacak.
İnşallah. İnşallah.